Ayırım 24. Sayfa 225. Üçüncü kısım. 1990'lar sonrası dünyası ve Türkiye'nin finansal krizleri. İ1. Dünya 1990'lar sonrasında yeni bir evreye girdi. Artık sadece yeni dünya düzeni değil, önce tek kutuplu dünyada Amerikan hegemonyası, daha sonra da Bill Clinton'ın ikinci ABD başkanlığı ile birlikte Amerikan İmparatorluğundan bahsedilir oldu. Önce Doğu Bloku 1989, onu SSCB'nin dağılması 1991 izleyince iki kutuplu dünya tarihe karışmış, ABD dünyanın tek egemeni kalmıştı. Hedefi savına göre demokrasi, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi, barış gibi siyasal ve ekonomik amaçların dünyada kabulüne dayanıyordu. Ne var ki uygulaması hiç de böyle olmadı. ABD doları sermayesi ve egemenlik çıkarları için yeniden şekillendirilecek bir dünyanın oluşturulmasına, bu amaçlara dönük yerel savaşların yayılmasına dönüştü. Küreselleşmenin ekonomik boyutuna koşut bir de siyasal boyutu gündeme oturdu. Aynı zamanda 1990'lar yeni bir odak noktasının, yükselen pazarların, piyasaların doğuşuna tanık oldu. Amaca göre paraların konvertibilite tanımı, ticarette serbestleşme yanında her türlü sermaye hareketlerinde serbestleşmeyi de içermek üzere değiştirildi. IMF ana sözleşmesine yeni tanımıyla içerildi. Yükselen pazar ülkelerinin de paralarının bu yeni tanımla konvertibiliteye geçmesi sağlandı. Bu arada Türk lirasının Ağustos 1989'da konvertibilitesi IMF'de onaylandı. Princeton Üniversitesi çerçevesinde ünlü iktisatçıların katıldığı konferansa sunulan tebliğler, bir kısmının bu konuda çok şüpheli olduklarını, bunların çoğunun da onaylamadığını ortaya koyuyordu. Böylece yerli yabancı sermaye hareketlerinin her biçimi üzerindeki devlet denetimi kalkmış oluyor, sermaye ulusal sınırları içeri dışarı serbestçe aşabiliyordu. Bunun bir önceki adımı serbest sermaye hareketlerinin karlılığını garanti etmek üzere söz konusu ülkelerin yeniden şekillendirilmesi, yani yapısal uyum sağlamaları oldu. Bir diğeri de uluslararası sermaye hareketlerinin rizikolarını düşürmek üzere rating, derecelendirme kurumlarının bu ülkeleri yakından izlemeleri ve notlandırmalarının devreye girmesiydi. Başlangıçta Türkiye dahil 18 orta gelir düzeyindeki yarı sanayileşmiş ülkeyi kapsayan bu yeni odak noktası daha sonra 24 adet ülkeyi kapsar oldu. Paraları konvertibiliteye dönüşen, pazarları ve sermaye hareketleri tümüyle serbestleşen bu ülke takımı ABD, AB egemenliğindeki uluslararası kredi ve ticari sözleşme kurumlarının sırasıyla IMF ile Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi aldığı kararları yaşadıkları krizlerde uygulama durumunda kalan ekonomileriyle siyasetlerinin bunlarca şekillendirildiği ülke takımına dönüştüler. Artık devlet ekonomiye müdahale etmeyecek, mali destek vermeyecek, kamu girişimleri özelleştirilecekti. Bunların toptan serbestleştirilmesinin gerekçesi iddiaya göre 1980'lerin borç krizlerinde yatıyordu. Borç krizleri uluslararası bankaları sarstığı, resmi dış yardımlarsa ortadan kalktığı için hesapça amaç uluslararası serbestleşen sermaye hareketleri yoluyla kredi ihtiyaçlarının karşılanması, böylece gelişmelerini sürdürebilmeleriydi. Oysa 1990'ların başından itibaren dünya ekonomisi iyice istikrarsızlaşmaya başlamıştı. Dış dünyaya açıklığın bu istikrarsız ortamda artmasıyla acaba bunlar kazanır mı yoksa kaybeder miydiler? Nitekim İstikrarsızlık daha baştan itibaren yükselen pazarları tanımlamaya başlamıştı. Yansıyan olumsuzluklara karşı devletin uygulayabileceği politika aletleri giderek ortadan kaldırıldığı gibi, üretimin temelini oluşturan kamusal büyük yatırımlar da özelleştiriliyor, piyasa ekonomisi ve karlılık kıstasının kamu yararı alanına da yayılması, sosyal devletin temellerini oluşturan kurumların rekabet adına tırpalanması bunları izliyordu. İ2. Gerçekte giderek karlılığın düştüğü bir ortamda, başta ABD, gelişmiş dünyanın sermayesine yeni kar alanları yaratmak için yükselen pazarların devreye sokulmasının temel amaç olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Küreselleşme, globalization diye bir de yeni kelime yaratarak pazarlanan politikaların gerisinde karlılığın artması yatan sermaye iki farklı biçimde dünyada dolanıyor. Biri çok uluslu şirketlerdir. Bunlar 2. Dünya Savaşı sonrası hızla yayılan, dünya ticaretine giderek artan bir pay alan ve doğrudan sermaye yatırımları yapan şirketler takımıdır. Giderek sayıları, boyutları ve yerleştikleri ülkeler kadar faaliyet alanları da genişleyen çok uluslu şirketler, doğrudan yatırımları yaparken yükselen pazarların uygun biçime girmeleri sağlanıyor, yatırım yapacakları ülkelerin hukuk düzeni, kurumsal yapıları ve politikaları bunların karını en çoklaştırması, rizikolarını en azlaştırması amacına göre şekillendiriliyor. Diğer yandan devletlerin bunları denetleme aletleri tümden yok ediliyor. Bu arada siyasi yapıları da anayasalar dahil buna göre şekillendiriliyor. Çoğu zaman krizlerde IMF, Dünya Bankası kapısına kredi almak için giden ülke bu taleplerin yerine getirilmesi şartıyla karşılaşıyor. Sermayenin küresel dolaşımında aldığı ikinci şekil mali yatırımlardır. Burada amaç para üzerinden para kazanmaktır. Üretime doğrudan katkıları olmadığı için sağladıkları kar var olan gelirden pay almak biçiminde gerçekleşir. Yani sıfır toplamla oyun oynarlar. Kar ederken var olan gelirden pay alırlar. Bu açıdan üretimde artış sağlarken üretimden kar eden doğrudan yatırımlardan farklıdırlar. Gerçi çok uluslu şirketler transfer fiyatlaması yoluyla karlarını en uygun gördükleri, en az vergi ödeyecekleri ülkelerde toplayabiliyorlar. Başka bir ülkede yaptıkları üretime pazar açmak için kurdukları satış mağazaları, ticarete doğrudan yatırım da herhalde üretime katkı sayılamaz örneğin. Yine de hiç olmazsa istihdama katkı yapmakta, yeni düzenleme, pazarlama yöntemleri getirmektedirler. 1960 yılların ikinci yarısından itibaren uluslararası para piyasalarında çığ gibi katlanarak büyüyen bu fonlar, birinci kategorideki sermayeden farklı olarak son derece hızlı hareket ederler. 2000'lerin başında sadece döviz piyasalarında 2 trilyon dolarlık günlük işlem hacmi yaratmaları tutarın büyüklüğünü, bilgisayarlar yoluyla ışık hızında bir yerden diğerine hareket edebilmeleri de hareket hızlarının yüksekliğini gösterir. Döviz piyasaları ve sermaye piyasalarında bonolar, tahviller, hisse senetlerine mali yatırımlar, kısa vadeli banka kredileri aldıkları başlıca şekillerdir. Ancak kayıt dışı ya da yasa dışı mafya, uyuşturucu, silah kaçakçılığı gibi fonlar da bu arada aynı hareketlere katılabilmektedir. Bu fonlar yerli olabildiği gibi yabancı kökenli de olabiliyor. Ekonomi yazınına sıcak para tanımıyla giren bu fonlar, Türkiye'de yerli kaynaklı sıcak para için kara bıyıklı para gibi renkli bir tanım uydurulmuştur. Dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya ülke sınırı tanımaksızın hareket ederken, ülkenin ekonomisinde de büyük iniş çıkışlara yol açabilmektedirler. Bir yandan girişlerinde önce köpüklerle ekonomi yapay biçimde şişerken, bu süreçte finansal dengeler bozulurken, bunu izleyerek ani çıkışlarında krizler patlayabilmektedir. İşte finansal kriz diye tanımlanan sıcak para hareketlerinin yol açtığı bu krizler, Türkiye'de diğer yükselen pazar ülkeleri gibi 1990'lardan itibaren sık sık yaşanır olmuştur. Bu krizlerin bir özelliği de domino kuramına uygun biçimde bir ülkeden diğerine sıçraması, yayılma eğilimi göstermesidir. Örneğin 1997 ortasında Tayland'da başlayan Asya krizi, önce bölge ülkeleri, 1998'de Rusya ve Türkiye, bu sonuçlarla birlikte Arjantin, Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerini sırayla vurmuştur. Krizler bu ülkelerde daha önceki dönemlerde de görülüyor, ancak bunlar çok zaman tekil ülke düzeyinde kalıyordu. Petrol krizi yıllarında görülen grup halinde krizler, bu kez piyasa yoluyla yayılan grup krizlerine dönüşmüş bulunuyor. Yükselen pazarlar, köpüklerle krizleri ortak kader gibi paylaşıyorlar. 1990 sonrası yıllarda yükselen pazar ülkeleri, bu arada Türkiye'nin yaşadığı finansal krizler, savaş sonrası dünyası için yeni bir olay olsa da, kapitalizmin tarihinde 1860-1914 arası dönemde büyük finansal krizler sık sık yaşanmıştı. Dönemin neoklasik iktisat yazınının neredeyse es geçtiği bu krizler, Irving Fisher, Knut Wicksell, Alfred Marshall gibi iktisatçılar para teorisi çerçevesinde bu krizleri incelemişlerdi. Oysa dönemin sosyalist Marksist yazınında Alman, Avusturyalı ve Rus iktisatçılar tarafından uzun boylu incelenmişti. Örneğin Avusturyalı Marksist R. Hilferding, Mali Kapital 1910 başlıklı eserinde finansal hareketleri incelerken Bugün yaşanan finans kapitali hareketlerinin ve krizlerin dünkünden pek de farklı olmadığını ortaya koymuştu. Marksistlerin birçoğu emperyalizmi tanımlarken kapitalizmin son aşaması diye tanımladıkları finans kapital olgusuna işaret etmişlerdi. Ancak o günlerde yaşanan krizlerin zayıflattığı ülkelere dış dayatmalar büyük devletler kanalından ortaya çıkıyordu. Günümüzde oysa krizler gündeme IMF ile Dünya Bankası'nın kredileriyle birlikte programlarını da getiriyor. Dayatmalar sanki büyük devlet ve büyük sermaye çıkarlarından bağımsız olarak tasarlanmış gibi bir izlenim veriliyor. Oysa bunların yönetim kurulları tam da bunların egemenliğindedir. Washington Konsensus diye bilinen küreselleşme politikaları ABD hazinesi, Wall Street ve ABD çok uluslu şirketlerinin ortak kararlarıyla oluşturulmuştur. Ancak günümüzde yükselen pazar ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin yaşadığı finansal krizler geçmişte Marksistlerin savunduğu gibi kapitalizmin gelişmiş ülkelerde yaşayabilirliğini değil, yükselen pazar denen ülkelerden özellikle bazılarının gelişmelerini hatta ulus devletler olarak varlıklarını tehdit edecek noktalara gelmiştir. Bir kere çoğunlukla yükselen pazar ülkelerinin kalkınmaları, gelişmeleri için geçmişte yaptıkları planlar, programlar yerini küreselleşme yolunda IMF ve Dünya Bankası tarafından kredi verme karşılığında dayatılan programlara bırakmıştır. Krizlerin bu ülkeleri içine düşürdüğü darlıklar kredi almak için dayatılanlara harfiyen uyma zorunluluğu getiriyor. Ne var ki gerçekte gözlenen IMF, Dünya Bankası programlarının çok zaman olumlu çözüm üretmek yerine içerdiği egemen devlet çıkarlarını koruyucu politikalar ve tutarsızlıklarla durumu daha da kötüleştirdiğidir. Bunun en iyi örnekleri 1990'ların başından itibaren Arjantin, 1998'den itibaren de Türkiye'dir. Üçüncü kısım nitekim bu nedenle 1998'de başlayan, 2003 sonunda henüz aşılmamış olan Türkiye'nin yaşadığı krize, 8. bölüm, bıraktığı olumsuz mirasa, 9. bölüm ve yeni kriz rizikoları getiren, ekonomiyi sürekli kriz tehdidi altında tutan 2000'lerin başındaki yerel ve dünya olaylarına, 10. bölüm, ayrılmıştır. IMF Dünya Bankası programlarının hataları ise temelde uluslararası sermayenin ve ABD egemenlik çıkarlarının öncelikli hedef olarak ve krizdeki zor durumu fırsat bilerek krize düşmüş ülkeye dayatılmasından kaynaklanmaktadır. Washington Konsensus'un varsayımı ABD sermayesi için iyi olanın dünya için de iyi olduğudur. Ünlü ABD'li iktisatçı Jeffrey Sachs, IMF ve Dünya Bankası'nın program reçeteleri bağlamında şöyle diyor. Nakleden Jay Sangman, The Search for Good Jobs, 22 Aralık 2003. Yapısal uyum dönemi hiçbir yerde IMF ve Dünya Bankası için başarılı olmadı. Tavsiyeleri çok basite indirgenmişti ve sorumluluğu paylaşmaktadırlar. Ancak bundan daha vurucu ifadeleri bu kısımda sık sık başvuracağımız Nobel ödüllü olayları içeriden yaşayarak gören Joseph Stiglitz'in eserlerinde görmek mümkündür. İşte Türkiye'nin 1998'in ikinci yarısında başlayıp IMF'in politikalarıyla şiddetlenip büyük bir bankalar kriziyle süren ve geride çok kötü ve ağır bir miras bırakan krizi aynı zamanda inanılmaz sayıda dış dayatmalarında yaşandığı yıllar olmuştur. 7. Bölüm. Türkiye'nin yaşadığı en büyük finansal kriz. 1999-2002. 1. Asya-Rusya krizinin Türkiye'ye intikali. İyi bir. 1990'lı yılları gelişmiş dünya aradaki ufak tefek sarsıntılar bir yana bırakılırsa 1997'nin ortasına kadar olumlu bir gidişle geçirdi. ABD 1987'de New York borsasının çöküşünü izleyerek girdiği durgunluğu 1992 sonrasında atlatmıştı. Bill Clinton'ın iktidara gelmesiyle birlikte iç ve dış açıklarını giderek küçültme yoluna girmişti. Teknolojik devrimin getirdiği hisse senedi fiyatı artışları dünyanın her yanından sermayeyi ABD'ye çekiyor, borsada fiyatlar şişerken de oluşan etkileri ekonomide bütün göstergeleri iyileştiriyordu. AB'ye gelince, bunun etkisiyle ortaya çıkan 1992 ve 1993 yaz aylarındaki para krizlerinde birçok üyesinin İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya gibi paraları şiddetli devalüasyonlar yaşıyordu. Ancak bu da kısa sürede atlatıldı. Buna karşılık 1990'da Tokyo borsasının çöküşü sonrasında Japonya şiddetli bir finansal krize düşmüş, yaşadığı deflasyonist süreci atlatamamış, durgunlaşmıştı. Yükselen pazar ülkelerinin Asya kaplanları kesimi ise 1992 yılında konvertibilite ile birlikte paralarını ABD dolarını endeksleyerek izleyen 5 yıl süresince dünyadan sermaye çekmeyi sürdürüyor, hızla büyüyor, fırlayan borsa fiyatlarıyla birlikte bütün ekonomi bir köpük yaşıyordu. Bu köpük gerçi arada tırpanda yiyordu. Asya krizinin ayrıntılı açıklaması için bakınız Henderson 2002. Çin'de Yuan'ın devalüasyonu Asya kaplanlarının rekabet gücüne atılan ilk tırpandı. Bunu ABD dolarının teknoloji devrimine bağlı verimlilik artışından ve sermaye girişinden kaynaklanan hemen bütün başlıca dünya paraları karşısındaki değer artışı izledi. Paralarının dolara sabitlenmiş olmasından ötürü dolar diğer paralar karşısında değerlenirken bu ülkelerde aynı değerlenmeyi kendi paralarında yaşıyordu. Tabii rekabet gücü kaybının yaşanıyor olması aynı zamanda bunların cari işlemler bilançosu açıkları büyürken başta kısa vadeli borçlar dış borçlarının da giderek artması demek oluyordu. Nitekim 1997'ye gelindiğinde bunların en büyük boylularında Endonezya, Tayland, Güney Kore gibi kısa vadeli dış borçlar toplamının %60'ını aşmış ticari bankaların döviz borçları varlıklarını kat kat aşıyor düzeye varmıştı. En kritik düzeyde olansa Tayland'tı. Bankacılık kesimi yüksek bir kırılganlık sergiliyordu. 1997'nin ortasına doğru Tayland Merkez Bankası'nın 30 küsür milyar dolar olduğu söylenen rezervlerinin sadece 1.1 milyar dolar kadar olduğu ortaya çıktı. Buna 1997'de ABD ekonomisinde ortaya çıkan sarsıntının faiz hatlarında bir yükselmeye yol açma olasılığı söylentileri eklendi. Ve Tayland'dan sermaye kaçışıyla parası baht şiddetle devalüe oldu. Köpük yaşayan bölge ülkelerinden sermaye kaçışı yayılırken devalüasyonlar birbirini izlemeye başladı. Domino teorisi etkisini gösteriyor, Asya ülkeleri peş peşe krize düşüyordu. Zaten finansal bunalımını tam atlatamamış olan Japonya, bölgenin en büyük doğrudan ve mali yatırımcısı, yeni kayıplarla yeni darbe alıyordu. Bölgede riski büyük olan Japonya, kendi sermayesini kurtarmak için G7 devletlerine şöyle bir teklif getirdi. 100 milyar dolarlık bir katkıyla Asya için yeni bir IMF kuracak, böylece bu ülkeleri krizden çıkarma işini üstlenecekti. Bu teklifi başta ABD, IMF'in etkinliği azalır gerekçesiyle reddedildi. Ancak Japonya'nın taşıdığı riskin büyüklüğü ortaya çıktı. Krizin ciddiyeti başta ABD, dünyada acaba 1929 bunalımı tekrarlanır mı sorusunu gündeme getirirken, kriz hemen Latin Amerika'da etkili olmaya başlamıştı. Arjantin ve Brezilya krizi yaşıyorlardı. Kısa vadeli sermaye yükselen pazarlardan kaçmaya başlıyordu. Asya'nın en büyük ülkeleri Çin ve Hindistan döviz kontrolü uyguladıkları için bu krizin dışında kalabildiler. Aynı şekilde Malezya döviz kontrolü uygulamaya geçti, krizi kendi gücüyle aşmayı başardı. Ancak izleyen en büyük çöküş geçiş ekonomisi sorunlarını henüz atlatamamış olan Rusya'da patlak verdi. Büyük çapta ham maddeler başta petrol ihraç ettiği bu ülkelerde talebin dibe vurması bir yandan da sermaye kaçışı Rusya'yı iki yoldan vurdu. 1998'de ruble %40 oranında devalüe olurken olay Rusya'yı moratorium ilanına götürüyordu. Rusya'da tıpkı Asyalı Malezya gibi ağır şartlar getiren IMF ile anlaşmayı reddetti, kendi güçlerini seferber ederek bunalımı atlatma yoluna gitti. İ2. Kriz Türkiye'ye canlı bir ekonomik gidiş yaşarken 1998 ortasında intikal etti. İntikal doğrudan ve dolaylı yollardan ortaya çıktı. Asya ülkeleri paralarındaki şiddetli devalüasyon Türkiye'nin bu ülkeler karşısında 3. piyasalarda rekabet gücünü düşürdü. Ayrıca bu bölgeye sattığı bazı ham maddeler ve ara malların ithalatını azalttı. Bu doğrudan etkiye Rusya kanalından intikal eden dolaylı etki eklendi. 1992'den itibaren Rusya'nın ihracatta giderek artan bir pay alması, 1997'ye gelindiğinde toplam ihracatın %8'ine yaklaşması ve bavul ticareti 1998'de Rusya'nın yediği darbe ile birlikte şiddetle düşüşe geçti. Bu ülkeden turist gelişlerinin neredeyse yarılanması buna eklendi. Kriz bir de Rusya kanalından Türkiye'ye intikal ediyordu. İşte en şiddetli darbe bu yoldan ortaya çıktı. 1997'de ihracatın 1996'daki 32.1 milyar dolarlık düzeyde kalırken 1998'de bir de gerilemesi 30.7 milyar dolarda kalması çok olumsuz bir etkiydi. Turizm gelirleri de son 2 yılda pek artmadı. Diğer yandan borsadan çekilen paranın etkisiyle İMKB'de dolar üzerinden birim fiyat endeksi 1997'de sabit kalmışken 1998'de 6.7 milyar dolarlık net çıkış ile %47 oranında düştü. 1998 başı ile sonu arasında birim değer İMKB'de 1.52 sentten 0.82 sente inmişti. Gerçi Türkiye ihracatı bir miktar gerilese de kısmen 1998'de petrol fiyatındaki hızlı düşüşten ötürü ithalatının da düştüğüne 47.5 milyardan 44.9 milyar dolara tanık oldu. Cari işlemler bilançosu 1.98 milyar dolar tutarında fazla verdi. Bunda imalat sanayinde kapasite kullanım oranı %79'dan %77'ye gerilerken üretim endeksinin de 1997 eşittir 100 ise 1998 başında %104.4'ten yılın ortasında 102.3'e gerilemesinin payı vardı. Gerçi Türkiye dış ticaretle birlikte imalat sanayinde ortaya çıkan gerileme belirtilerine rağmen 1998'de gayri safi milli hasılayı %3.9 oranında artırabildi. Bunun temel nedeni tarım üretiminin %8.4, madencilik üretiminin ise %9.3 gibi olağanüstü oranlarda artmasıydı. Oysa imalat sanayi üretimi ancak %1.2 kadar artabilmiş, inşaat duraklamıştı. İşte tam Asya-Rusya krizinin Türkiye'ye intikal etmeye başladığı ortaya çıkarken, dünyada durgunluk yayılırken bununla eş anlı olarak hükümet enflasyonu düşürme kararı alıyordu. 1997 sonunda enflasyon oranı %100'ü aşmış, 1998 Ocak ayında da yaklaşık aynı düzeyi sürdürmüştü. %97.5. 2. Enflasyon kontrolünden IMF ile standby anlaşmasına. Alt başlık 1. 1998 Temmuz IMF ile yakın izleme anlaşmasının ve 1999 yılının getirdikleri. İ1. Krizin dalga dalga dünyada yayıldığı ve Türkiye'ye de yansıdığı bu ortamda iktidardaki hükümet enflasyonu denetleme programı hazırladı. 1998'de yürürlüğe koydu. Yılın ortasında da IMF ile bir yakın izleme anlaşması yaptı. Program temelde maliye politikaları ve doğrudan para arzının denetlenmesiyle 1998 yılında beklenen enflasyonun %50 olacağı hedefiyle yürürlüğe girdi. Gerçekten de yılın başından itibaren kararlı uygulama sayesinde yılın fiyat artışları TEFE %71.8, TÜFE %84.6, 1997'nin biraz altına inmişti. Uygulanacak önlemler arasında Merkez Bankası'nın hazineye vereceği avansının bütçe harcamalarının %15'ten %3'e inmesi, bankaların net pozisyon açıklarının sermaye varlıklarının %50'sinden %30'una indirilmesi, tarıma Ziraat Bankası'nca uygulanan faiz adlerinin fon maliyetini karşılamasının sağlanması ve benzer faiz düzenlemeleri gibi para politikasına ilişkin önlemler yer alıyordu. Maliye politikası ayağındaysa bütçedeki faiz dışı fazlanın gayri safi milli hasılanın %4'ünün üzerine çıkarılması, kamu kesimindeki ücret artışları ve destekleme fiyatlarının hedef enflasyon oranı %50'nin altında tutulması, faiz gelirlerinden stopaj vergisi alınması ve vergi kaçaklarını azaltıcı idari önlemler getirilmesi bulunuyordu. Döviz kurları ise hedef enflasyon oranı %50 oranında artışla sınırlanacaktı. Ayrıca özelleştirmeye hız verilecek ve bir vergi reformu yapılacaktı. 1998'de ekonominin gidişatı uygulanan para programına dünyada yayılan krize rağmen göreli olumlu sayılabilirdi. yüksek oranda olmasa da gayri safi milli hasıla büyümüş, cari işlemler bilançosu önemli bir fazla vermiş, ne iç ne de dış borç stoklarında ciddi bir artış olmuştu. Ancak %50 enflasyon hedefi tutturulamamış, reel kurda 6 puanlık bir artış ortaya çıkmıştı. Mali müesseseler kesimi ise %6.9 üretim artışıyla tarım ve madencilik gibi en hızlı büyüyen gayri safi milli hasıla artışını %3.9 kurtaran kesimler arasındaydı. Buna karşılık özel nihai tüketim harcamalarındaki artış %0.6 neredeyse duraklarken gayri safi sabit sermaye oluşumu eksi büyüme %-3.9 sergiliyor, duraklayan inşaat ve imalat sanayinin gerisindeki nedeni açıklıyordu. Sermaye girişi bölü gayri safi milli hasıla oranı ise neredeyse sıfırlanmıştı.